Ayrım 79, sayfa 384. Mustafa ağzını alabildiğince açarak "Yok" diyebildi ancak. "Ne var öyleyse?" "Bir şey yok. Gitmek mi istemiyorsun?" "İstiyorum. Yürü öyleyse." "Olmaz. Kal öyleyse." "Olmaz. Söyle ne var?" "Ben bu yoldan olmaz. Gidemem." "Hangi yoldan?" Zero eliyle yolu gösterdi. "Bu yoldan mı olmaz?" "Olmaz," dedi Mustafa boynunu bükmüş, sesi titreyerek. "Ben bu yoldan gidemem." "Öyleyse hangi yoldan gidelim Mustafa?" Mustafa eliyle dağı gösterdi. Zero buna çok kızdı. "Bu gece yarısı," diye dişlerini sıktı. Öfkesi sesinin tıslayışından anlaşılıyordu. "Bu gece yarısı sen aklını mı yitirdin? Bu gece yarısı o dağda kayalıkların üstünde yılanların, çıyanların içinde nasıl yürürüz? Ben gidiyorum, sen kal." Hızla yürüdü gitti. Çocuk yüreği çarparak, dizleri çözülerek, boğazı kuruyarak bir süre orada bekledi. Bacakları feldiriyordu. O korkunç mezarlık babasının mezarı. Kulakları uğuldamaya başladı. Gözlerinin önünde hoplaya hoplaya bir takım karartılar geçiyordu. Dönüp eve de giremiyordu. Gitse nasıl geçecekti oradan? Birkaç kere anasını çağırmaya yeltendi, yapamadı. Köpeğe baktı. O da başını kaldırmış ona bakıyordu. Birden tepeden tırnağa titredi. Titremesiyle gözlerini kapatıp var gücüyle koşması bir oldu. Köpek de arkasından onunla birlikte koşuyordu. Anasını, büyük kaktüsü, mezarlığı, ırmağın içine kadar inmiş mor kayalığı nasıl geçti? Burunun ardındaki ovaya nasıl vardı hiç farkında değildi. Suyun kıyısındaki söğüt ağacının altında yarı baygın çökmüş, daha körük gibi soluyor, bir türlü de sıkı sıkıya acıtırcasına yumduğu gözlerini açamıyordu. Epey bir süre sonra gözlerini açtığında anasının başucunda kendisini bekler buldu. "Kalk yavrum Mustafa, yiğidim," diyordu Zero. En sıcak, en sevecen sesiyle. "Benim aslan oğlum." Mustafa ellerini yere, çakıl taşlarının üstüne dayayarak kalktı. Köpek onun yanı başındaydı. "Gün doğmadan köyden uzaklaşalım." Söğüt ağacının altında bu sefer Mustafa yanında köpeğiyle uzaklaştı. Üstteki yola çıkınca orada durup anasını bekledi. Zero yanına gelince yan yana hiçbir şey olmamış gibi yürüdüler. Gece böcekleri daha ütüşüyordu. Kuyruk yıldızı daha doğacaktı. Yolun tozları serincecik ayakkabıların içine doluyor. Üstlerine çiğ yağmış ekin sapları, otlar, çalılar, ırmak, biraz ötedeki bataklık, keskin acı kokular kokuyorlardı. Az sonra gün doğunca bu kokular yumuşayacaktı. Yol boyunca boyunlarının işlerine, bacaklarının birisine, karınlarına çekilmiş leylekler gördüler. Yol boyunca boyunlarını içlerine, bacaklarının birisine, karınlarına çekmiş leylekler gördüler. Kuşlar onlar yanlarından, üstelik de kimisinde çok yakınlarından geçerlerken bile hiç aldırmıyorlar, durumlarını bozmuyorlardı. Köpek de öylecesine dikilmiş kalmış, kuşlara dokunmuyor, saldırmıyordu. Oysa ki koca başın yerinde o soysuz köpeklerden birisi olsaydı, leyleklere saldırır, şu gecenin içinde uyuyan, üstlerine çiğ yağmış kuşları tedirgin eder, rahatlarını bozar, leylekler de hep birden havalanırlar, karanlığın içinde gün doğuncaya kadar döner dururlardı. Zero epeyce hızlı yürüyor, Mustafa ona yetişebilmek için bazen arkasından koşturmak zorunda kalıyordu. Çocuk koşturunca kocaman köpek de onun ardından bir tuhaf, bir iri ayı gibi sallanarak koşuyordu. Ender köyüne vardıklarında ortalığın birden ağardığını, ışıkların arkalarından geldiğini, güneşin birdenbire doğup sıcağın bastırdığını gördüler. Kuyruk yıldızı solgun, tan yerinde öyle usulca döner gibi duruyordu. Anavarza kayalıklarına yaklaştıkça burunlarına bütün kokuları sinen bir bataklık kokusu ıslak geliyordu. Güneş daha da kızdırınca bu taze saz kokusuna benzeyen koku ağır bir çamur, çürümüş ot kokusuna dönüşecekti. Önlerindeki köyün içine girmemek için ırmağın kıyısına indiler. Çakıl taşları suyun kıyıları ışığa batmış gözlerini kamaştırıyordu. Köyü geçtikten sonra söğüttüğün alt yanından anavarza altına çıktılar. Çok terlediler. Neredeyse öyle olacaktı. Yüzlerine gözlerine muçuk dedikleri o ufacık sineklerden sıvanıyordu. Zero yüzünü gözlerine başörtüsüyle örtmüş, Mustafa ise çırpınıyor, elleriyle yüzüne, saçlarına, kulaklarına sıvanmış sinekleri avuç avuç alıp söğerek atıyor. O atar atmaz da bir yağın sinek yeniden gelip yüzüne, gözlerine sıvanıveriyordu. Koşuyor, kendi yöresinde dönüyor, sineklerden bir türlü kurtulamıyordu. Köpeğin durumu da çocuğun durumundan beterdi. Gözlerine kapkara sinek sıvanmış koca baş çılgıncasına başını sallamaktan başka bir şey yapamıyordu. Gözü karanın hatunun çiftliğine vardıklarında güneş tam tepelerindeydi. İri çoban köpekleri karşıladı onları. Koca baş vakur alımlı konağın kapısında dimdik duruyor. Hırlayıp gelen öteki iri çoban köpeklerine bakmıyordu bile. Yanaşmalar köpekleri uzaklaştırıp hatuna haber vermek için koştular. Hatun ise ta uzaklardan onları görmüş, yakına gelince de tanımış, merdivenleri iniyordu. Hoş geldiniz diye sevinçle karşıladı onları. Eğildi, Mustafa'yı kucakladı, derin derin içini çekerek öptü. Çocuğu bıraktıktan sonra Zera'ya döndü. Hoş gelip sefalar getirdiniz kızım Zera Hatun dedi. Beni ne kadar çok sevindirdiniz bilemezsiniz. Ellerinden tutup konağa götürdü. Konuk odasının kapısını açık duruyordu. Yerde eski Türkmen kilimleri, sedirlerde de ak güller işlenmiş mavi ipekliler, duvarlarda buğday, çeltik başaklarından örülmüş nazarlıklar daha odaya girer girmez göze çarpıyordu. Soldaki duvara dayalı masanın üstünde de sivri bıyıklı, büyük dana gözlü, uzun suratlı genç bir adamın üstüne çiçekler işlenmiş ceviz ağacı çerçeveli üzgün fotoğrafı duruyordu. Gözü karanın hatunu odaya girer girmez fotoğrafı gösterip içini çekti. Bu o dedi. Kızım, bu o. Doyasıya göremediğim, sevemediğim, okşayamadığım, düşmanların elinden aldığı bu işte gül kızım Zero. Ondan bir çocuk yetiremeyip kör ocaklara oturduğum. Bu o işte. Bu o. Çocukla anasını yan yana sedire oturttu. Kendi de vardı. Karşılarına bir ceviz sandalyeye çöktü. Senin başına gelen kızım düşmanların başına gelmesin. Duydum ki evini yağma etmişler. Duydum ki kızım atlarını, sürülerini çekip götürmüşler. Duydum ki kızım bu fıkaracık, bu sabi oğlun ölüm olmuş, kovalıyormuş o Salman. Duydum ki kızım. Birden Zero ayağa kalktı. Masadaki fotoğrafa utangaç bir göz attıktan sonra hatunun eline sarılıp öptü. Bana yardım et hatunum dedi. Senden başka umudum kalmadı. Bu dünyada bir tek sen anlarsın benim derdimi. Masanın üstündeki üzgün fotoğrafa bir daha göz attıktan sonra sözünü sürdürdü. Bir tek sen yardım edebilirsin bana. Korkuyorum. Bunu bu sabiyi öldürecek o. Her gün böylesi bir korkuyu, ölümü yaşamak ölümden bin beter. Bana yardım et hatun. Bana bir akıl ver. Bu adamı nasıl ortadan kaldırmalıyım? Sen söyle bana. Dur hele kızım diye ayağa kalktı. Gözü karanın hatunu. Dur hele. Sonra da iki kolunu yanları açarak ben ne bileyim kızım, ben ne bileyim diye perişan söylendi. Onu öldürtemezsem olmayacak. Onu öldürtmezsen birkaç yıla varmaz sen de delirirsin oğlun da. Birkaç yıla varmaz. Salman öldürmezse bile sizi sen de öldürsün oğlun da ölür. Allah düşman başına vermesin kızım. Duydum ki kızım herkes senin paranı Salman'ı öldüreceğim diye alıp alıp gidiyor. Bir daha da görünmüyorlarmış öyle mi kızım? Öyle hatunum dedi Zero gözlerini yere dikmiş. Bu hep böyle olur diye kendi kendine söylenircesine konuştu kadın. Kardeşim kardeşimken bile beni şu Anavarza'nın yazısında düşmanlarla bir başıma bıraktı. Gözü karanın oğlu öldürülmeden evimden çıkmayan kardeşlerim o öldürüldükten sonra bir gün bile yanıma uğramadılar. Ben düşmanların ölülerini Anavarza kayalıklarına asmaya başlayınca da gene evime doluştular. Ben de onları evimden kovdum. Şimdi burada bir başıma yaşıyorum. Gözü karanın oğlu öldürülmedi. Ben öldürüldüm kızım. O öldükten sonra erkek eli değmedi elime. O kara topraklara girdi, ben de girdim kızım. Ben de girdim kara toprakları dedi Zero. Sen benim gibi yapma Zero kızım. Sen benim gibi olma. Evlen kızım. Kimseyi bulamazsın evlenecek. Önüne kim çıkarsa evlen. Kötü. Arama evlen. Bu durumda seninle kimse evlenmez ya. Sen bir yolunu bulup evlen. Kalma benim gibi. Söndür için yangınını. Söndür içinin yangınını. Benim gibi yapma. Gözü karının hatunu olma. Ne yap et eyle içinin yangınını söndür. Şimdi benim her şeyim var. Şu Anavarza yazısının en zengin insanı benim. Bak şu kapıdaki makinalara hiç mi çiftlik, hiçbir çiftlikte böylesi yok. Her birisi bir servet. Toprağımın her avucu bir para altın, bir parça altın. Düşmanlarımın da bir tekini koymadım. Hepsini Anavarza kartallarına yem ettim. Ama gel bir gör ki ben yokum, ben ölüyüm. İçimin yangını beni kavurdu, bitirdi. Bundan sonra dünya benim olmuş ki ne fayda? Ne fayda diye üzüldü Zerre Hatun. Gözü karanın hatunun haline Mustafa da çok üzülmüştü. Demek anası da tıpkı bunun gibi. Ama anasının bir oğlu vardı. Anası da onun gibi olmayacaktı. Ya Salman? Salman şu anda belli ki avlunun dışında şu ulu çınar ağacının duldasında elinde hançeri onu bekliyordu. Birden bir telaşa kapıldı. Sağına soluna bakındı. Kaçmak için bir yol aradı. Gözü karının hatunuyla göz göze gelince içinde bir güven geldi. Telaşı korkusu o anda geçti. Yalnız aklı hep dışarıdaki makinalardaydı. Acaba dışarı çıkmak için izin alabilir miydi? Ama burada konuşmaları da merak ediyordu. Acaba gözü karanın hatunu Salman'ı öldürtmek isteyecek miydi? İçinden öyle geliyordu ki bu da Salman'a bir şey yapmanın yolunu anasına söyleyemeyecekti. Salman bir de anasının gözü karanın hatununa geldiğini duyarsa, o her şeyi duyardı. Sağlamın Mustafa'yı öldürtürdü. Tepeden tırnağa bir ölüm ürpertisi geçirdi. Küçücük kellesini avlu kapısında asılı gördü. Durmadan da kelleden şıp şıp kan damlıyor, yerdeki tozları oyuyordu. Köpek de kıç üstü oturmuş bu kan damlayan kelleye gözlerini dikmiş bakıyordu. Ne o kelleyi kimse o kapıdan asılı olduğu yerden alabiliyor, ne köpeği kimse oradan uzaklaştırabiliyordu. Baş yıllar yılı orada asılı kaldı. Saçları döküldü, derisi yüzüldü. Apak kafası oyuk gözleriyle oradan herkese baktı. Köpeğin İskeleti de olduğu yerde kıç üstü oturmuş öylecesine bekliyordu. Yemyeşil kamıştan atlara binmiş çocuklar kafatasının yöresinde koşuşturuyorlar. Köpeğin iskeleti de takır tukur arkalarından geliyordu. Güvendiğim bir tek adamım var. Adı Temir ama çok yaşlı. Böyle bir adam şu dünyada yok. Böyle bir adam şu dünyaya ne gelmiş ne de gelir. İşte benim bütün düşmanlarımı Anavarza kayalıklarına kartallara yem eden kişi budur. Ona bir soracağım Salman'ı. O bu dünyada her şeyi bilir. Gökte uçan kuşun bile izini sürer. Salman nerede, ne olmuş, ne düşünüyor, ölmüşse nerede ölmüş, kim öldürmüş o bilir öğrenir. Öğrenince de ben size bundan sonra ne yapacağınızı söylerim. Ayağa kalktı. Salman'a kesin savaşım açmış bir hali vardı. Dışarıya çıktı. Temir Ağa'ya haber verin de gelsin dedi. Geriye döndü. Dur hele Zerre Hatun, dur hele. Her tepeden bir gün doğar. Dur hele. Umutsuzluğa düşme. Allah'tan umut kesilmez. Dur hele. İnşallah diye ona katılıyordu Zero. İnşallah. Her tepeden bir gün doğar inşallah. Allah şu öksüzümün yüzüne bakar da inşallah. Temir Ağa da şu adamı ortadan kaldırmanın bir yolunu bulur da inşallah. Temir Ağa kapıda görününce Zero ile Mustafa hemen saygıyla ayağa fırladılar. Temir Ağa eşikte durmuş gülümsüyordu. Yeni mavi bir şalvar giymiş, ayaklarına topuğu basık bir Adana yemesinesi geçirmişti. Lacivert ceketi ipekli sarı mintanı yeniydi. Gözleri alıcı kuş gözleri gibi kalın, kaşlarının altında fıldır fıldır dönüyordu. Renk renk saçaklı kuşağının püskülleri dizine kadar saçılmıştı. Buyur hatunum. Hele gel Temir Ağam, kardeşim, şuradan otur. Temir Ağa onun gösterdiği yere oturdu. Bu hatunu tanıdın mı? Bu hatun İsmail Ağa'nın hatunu. Bu da oğlu Mustafa. Tanıdım dedi Temir Ağa gülümseyerek. Hoş geldiniz.